Ayrım 48.
Joe, Biddy, ikinize birdendir bu sözlerim. Kiliseye gidip geldiniz bu sabah. Tüm dünyayla, insanlarla barışıksınız. İçiniz sevgilerle dolup taşıyor. İkinizden de büyük iyilikler gördüm. Hiçbirinin değerini bilmedim. Gene de yürekten gelen teşekkürlerimi geri çevirmeyin. Bir saate kalmaz gidiyorum buradan. Uzak ülkelere gideceğim yakında. Ama beni hapisten kurtarmak için verdiğiniz parayı size ödeyinceye dek gözüme uyku girmeyecek. Durmadan çalışacağım. Gene de beni yanlış anlamayın canlarım benim. Joe, Biddy. Bu paranın bin katını da sağlasam size olan borcumun bir kuruşunu bile ödeyebilmiş sayamam kendimi. Bu gönül borcunu ödenmiş saymak da istemem zaten. Benim bu sözlerim ikisinin de gözlerini yaş içinde bırakmıştı. Sus diye yalvardılar. Söyleyeceklerim bitmedi ki daha. Biricik Joe. Dilerim Tanrı'dan çocukların olsun. Kış geceleri ocak başında oturan küçücük çocukları gördükçe bir daha dönmemecesine giden o öteki küçücük çocuğun aklına gelmesini dilerim. Benim nankörlüğümü kendi çocuklarına ne olur anlatma Joe. Biddy, sen de benim yüreğimin kısırlığını, burnumun büyüklüğünü sakla onlardan. İyiliğinizden, yakınlığınızdan ötürü sizi baş tacı ettiğimi anlatın yalnızca. Sizin yavrularınız oldukları için benden daha iyi birer insan olmalarını doğal saydığımı, onlardan bunu beklediğimi söyleyin onlara. Gözlerini silmekte olan Joe kol yeğeninin ardından, hiç de söylemem böyle şeyler diye mırıldandı. Ne de Biddy söyler. Ne de dünyada hiç kimse söylemez böyle şeyler benim çocuklarıma. Biliyorum, sizin iyilik dolu yürekleriniz beni çoktan bağışlamıştır ya, bir kez de yüzüme karşı söyleyeyim bunu. Ağzınızdan duyayım ki gittiğim yadellerde kulaklarımda çınlasın bu sözleriniz. Bana inandığınızı, ileride bana gene güvenebileceğinizi umayım oralarda. Ah Pip, ah benim iki gözüm cancağızım dedi Joe. Tanrı bilir ha, bağışlanacak bir şey yok ama gene de bağışladım tut. Bir de Tanrı benim de içimi biliyor diye ekledi. Öyleyse şimdi izin verin, gidip çocukluk odama bir bakayım. Bir süre başımı dinleyeyim orada. Birlikte yemek yer, şarap içeriz sonra. Daha sonra da siz beni yol ayrımındaki el biçimindeki direğe kadar geçirin, orada vedalaşalım. Varımı yoğumu sattım. Elime geçenle borçlarımı ödedim. Alacaklılarım da bana bütün hesaplarımı kapamaya yetecek kadar zaman tanıdılar. Sonra İngiltere'den ayrılıp Herbert'in yanına gittim. Bir ayın içinde İngiltere'den ayrılmış, iki ay içinde Clerical ve ortakları şirketine yazman olarak girmiş, dört ayın sonunda da bağımsız, sorumlu bir göreve getirilmiştim. Bu arada değirmen iskelesindeki ev ise o tavan atkısı Baba Barley'in homurtularıyla, baston vuruşlarıyla artık inlemez olmuş, rahata ermiş, Herbert Clara ile evlenmeye gitmişti. Böylece o Clara ile birlikte dönünceye dek şirketin doğuş şubesinin sorumlu yönetimini ben ele aldım. Şirkete ortak olabilmem uzun yıllarımı aldı ama ben Herbert'la karısının yanında mutluydum. Ayağımı yorganıma göre uzatarak borçlarımı ödüyor, bir yandan da Joe ve Biddy ile hiç aksatmaksızın mektuplaşıyordum. Şirkete üçüncü ortak olarak girdiğim zaman Clerical sırrımızı Herbert'a açıklayarak beni ele verdi. Bu sırrın kafasına çoktandır yük olduğunu, söyleyip kurtulmak istediğini belirtti ve söyledi. Gerçeği öğrendiğinde Herbert şaştığı oranda duygulandı. Bu da bizim aramızdaki dostluğu perçinlemeye yaradı. Dev bir işletme olup çıktığımız, küpler dolusu para yaptığımız sanılmasın. İşimizin çapı büyük değilse de dürüst tanınıyorduk. Alnımızın teriyle çalışıyorduk. Kazancımız da yerindeydi. Herbert'ın neşeli, yorulmak bilmez çalışkanlığıyla atılganlığına öyle çok şey borçluyduk ki çoğu kez için için şaşardım. Nasıl olmuştu da bir zamanlar başarıya ulaşamayacak, beceriksiz biri gözüyle bakmıştım ona. Sonra günün birinde yepyeni bir düşünce bu soruna ışık tuttu. O zamanlar Herbert'e kondurduğum beceriksizlik aslında hiçbir zaman onun değil, benim kendi beceriksizliğimdi belki de. 59. Doğuda kaldığım sürece gözlerimin önünden hiç gitmemişlerdi ama 11 yıldır ne Joe'yu ne de Biddy'yi görmemiştim. Derken bir Aralık akşamı karanlık bastıktan birkaç saat sonra eski evimin mutfak kapısına yeniden yavaşça dokundum. Öyle usulca ittim ki kapıyı, içeridekiler beni görmediler, duymadılar bile. Sessizce baktım onlara. İşte ocak köşesindeki eski yerinde ateşin ışığında Joe gene çubuğunu tüttürmekteydi. Saçlarına biraz kır düşmüş olmakla birlikte gene eskisi gibi gürbüz, güçlü, dinç. Joe'nun diziyle duvarın arasında benim eski taburemin üstüne tünemiş olarak da gene ben oturmaktaydım. Çocuğun yanına bir başka tabure çekip oturduğumu gören ama çocuğun saçlarını karıştırmaktan özellikle kaçındım. Joe sevinçten neredeyse uçuyordu. Senin adını verdik ona cancağızım. Pip dersek büyüdükçe sana benzer diye umduk. Gerçekten de andırıyor seni. Gerçekten bana da öyle geldi. Ertesi gün gezmeye çıkardım onu. Çenelerimiz yorulana dek konuştuk, konuştuk. Köy mezarlığına vardığımızda onu oradaki mezar taşlarından birinin üstüne oturttum. O da bu yükseklikten bakarak bana, bu köyde oturanlardan Philip Pirrip ile ve Georgiana, yukarıda adı geçenin eşinin hangi taşlar altında yattıklarını gösterdi. Akşamleyin yemekten sonra kız çocuğunu kucağında uyutan Biddy ile konuştum. Biddy, bugünlerden bir gün küçük Pip'i bana vereceksin, başka yolu yok. Bir süre için ödünç vereceksin hiç değilse. Yok canım diye güldü Biddy yumuşak sesle. Sen artık evlenmelisin. Herbert'la Clara da bunu söyleyip duruyorlar ama ben galiba hiç evlenmeyeceğim Biddy. Rahatım öyle bir yerinde ki onların yanında. Evleneceğimi hiç sanmıyorum. Kocamış bir bekar olup çıktım. Biddy kucağında uyuyan yavruya baktı. Onun o minik yumuk elini dudaklarına götürdü. Sonra bu anaç eliyle benim elimi tuttu. Nikah halkasının serinliğini tenimde hissettim. Biddy'nin elimi hafifçe sıkmasında öyle ince bir anlam gizliydi ki. Canım Pip dedi. Aklın onda kalmadığından emin misin? Yok yok. Hiç öyle bir şey yok Biddy. Bunca yıllık arkadaşımızın adına söyle. Onu unutabildin mi kesinlikle? Canımın içi Biddy. Başımdan geçen önemli şeylerin hiçbirini unutmadım ben. Önemsiz şeylerin bile pek azını unuttum. Ne var ki? O zavallı bir düştü. Çoktan uçup gitti Biddy. Çoktan uçup gitti. Gene de bu sözleri söylerken bile içimden biliyordum ki o gece eski konağın yerini tek başıma gezmeye gidecektim onun hatırı için. Evet aynen. Öyle işte. Estella'nın hatırı için. Onun çok mutsuz olduğunu, kendisine çok cefa çektiren kocasından ayrı yaşadığını duymuştum. Kocası yıllar geçtikçe kibri, pintiliği, hainliği, kötülüğü, kabalığı ile dört bir yana ün salmıştı. Sonra acımasızca dövdüğü bir atın tekmeleri altında can verdiği de kulağıma çalınmıştı. Böylece Estelle aşağı yukarı iki yıl önce Bayan Drummond olmaktan kurtulmuştu. Şimdilerde ne yaptığını bilmiyordum, yeniden evlenmiş olsa gerekti. Joe'larda akşam yemeği erken yendiği için Biddy ile konuşmamdan sonra bile karanlık basmazdan önce rahat rahat kasabaya gidip dönecek vaktim kalmıştı. Gel gelelim yolda eski anıları canlandırıp sık sık duralayarak, şuraya buraya bakarak öyle çok oyalandım ki bir zamanlar konağın durduğu yere geldiğim zaman gün adam akıllı kavuşmuştu. O konağın, fabrikanın, yapıların yerinde yeller esiyordu şimdi. Ayakta eski bahçenin duvarından başka bir şey kalmamıştı. Sarmaşıkların yer yer yeniden kök salmış, yıkıntıların alçak tümseklerini gene yeşil yapraklarıyla kaplamış olduğunu gördüm. Parmaklık kapısı aralık duruyordu. İtip içeri girdim. Gün bitimini soğuk, gümüşü bir sis duvak gibi sarmış, ay ise henüz doğup sisleri dağıtmaya başlamamıştı. Ne var ki yükseklerde yıldızlar parlıyor, ayın doğacağı yer kızarmaya başlıyordu. Bu yüzden ortalık karanlık sayılmazdı. Konağın, fabrikanın, bahçe kapılarının hatta fıçı yığınlarının yerlerini birer birer gözümde canlandırabiliyordum. Sonunda ıssız bahçe yoluna dönüp baktığım zaman burada duran bir karaltı dikkatimi çekti. İlerlediğim zaman karaltı beni görmüş olduğunu belli etti. Demin benim yönümde yürümekteyken şimdi durmuştu. Yaklaşınca bunun bir kadın olduğunu seçtim. Biraz daha yaklaştığımda karaltı dönüp gidecek gibi yaptı, sonra durdu. Ben de biraz daha yakına gittim. O zaman kadın afallamış gibi sendeleyerek adımı çağırdı. Ben de Estella diye bağırdım. Öyle değiştim ki beni tanıyabildiğine şaşıyorum. Gerçekten de güzelliğinin tazeliği geçmişti. Ama o sözle anlatılamaz, erişilmez saraylı havası, sözle anlatılmaz büyüsü yerli yerindeydi. Onun güzelliğinin büyüsü eskiden bildiğim bir şeydi. Bir zamanlar dünyaya tepeden bakan o gurur dolu gözlerdeki hüzünlü, yumuşamış ışığı ise yeni görüyordum. Bir zamanlar buz gibi duygusuz olan ellerin dostça sarılışı da benim için yeni bir şeydi. Oradaki bir sıraya oturduk. Ne garip Estella dedim. Bunca yıl sonra birbirimize gene ilk karşılaştığımız yerde rastlıyoruz. Sık sık geliyor musun buralara? Olaydan beri ilk gelişim. Benim de öyle. Ay doğmuştu. Göçüp gitmiş bir adamın beyaz badanalı hastane tavanına dikilen o dingin gözlerini düşündüm. Ay gitgide yükseliyordu. O adama son sözlerimi söylediğim zaman elimi nasıl tutup sıktığını düşündüm. Üzerimize çöken sessizliği ilk bozan Estelle oldu. Kaç kez buraya gelmeyi istedim, tasarladım bilsen. Ama bir sürü engeller çıktı karşıma. Zavallı eski konak. Ne yazık oldu. Ayın ışınları gümüşü sislere vurduğu gibi Estella'nın gözlerinden dökülen yaşları da vurmuştu. Estella benim bu gözyaşlarını görmüş olduğumu bilmiyordu. kendini tutmak için çaba harcayarak senin kanlılıkla, demin ortalığı gezerken merak ettin mi, neden böyle bakımsız kaldı burası diye sordu. Evet Estella, arsa benim malım. Elimden çıkarmadığım tek mülküm bu. Başka her şeyi birer birer yitirdim. Ama bunu alıkoydum. Şu son yılların yıkıntısı arasında gösterdiğim tek direnç bu oldu. Üzerine yapı mı yapılacak? Evet, sonunda öyle kararlaştı. Şu durumuyla son bir kez görüp vedalaşmaya geldim. Sonra Estella bana dönerek içimi titreten, ilgi dolu bir sesle ''Ya sen?'' diye sordu. ''Hala dışarıda mı yaşıyorsun?'' ''Hala. İşlerin iyidir. Hiç kuşkum yok bundan. Çok çalışıyorum. Geçinip gidecek kadar para kazanıyorum. Böylece de... Evet, işlerim iyidir.'' Estella ''Seni çok düşündüm.'' dedi. ''Öyle mi?'' ''Hele son zamanlarda pek çok. Uzun, çetin yıllar boyunca birçok anıları kendimden uzak tuttum. Toyluğum yüzünden değerini bilmeyip yitirdiğim şeylerin anıları. Ne var ki beni engelleyen görevler ortadan kalktıktan sonra bu anılara gönlümde yer vermeye başladım. Bense seni gönlümden hiçbir zaman çıkarmadım.'' Üzerimize yine bir sessizlik çökmüştü. Sonra Estella konuştu. ''Bu yerden ayrılırken senden de ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi. Bir bakıma seviniyorum buna.'' ''Ayrılık düşüncesi seni sevindiriyor mu Estella? Benim için ayrılık her zaman acıdır. Son ayrılışımızın acısı daha içimden çıkmadı.'' Estella içten gelen bir sesle ''Ama o zaman Tanrı seni esirgesin demiştin bana. Tanrı seni bağışlasın demiştin.'' diye konuştu. ''Bana bunları o zaman söyleyebildiysen şimdi haydi haydi söyleyebilirsin. Bize öğrettikleri şeylerin hepsi yalanmış çünkü. Tek acı çekmekmiş doğru olan. Bu yüzden senin bir zamanlar neler hissettiğini öğrendim artık. Eğildim, büküldüm ama daha iyi bir biçime girdiğimi umarım. Gene her zamanki iyiliğini, inceliğini göster bana, dost olduğumuzu söyle.'' ''Dostuz.'' diye ayağa kalkarak ona doğru eğildim. O da yerinden kalkmıştı. ''Ayrıldığımız zaman da dost kalacağız.'' dedi. Elinden tuttum. O yıkıntıdan dışarı çıktık. Çok çok eskiden, köyümden ilk ayrıldığım zaman sabah sisleri nasıl usul usul kalkıyorduysa, şimdi de akşam saatinin sisleri usul usul eriyip gitmekteydi. Gözlerimin önüne serilen sonsuz dingin aydınlıkta Estella'dan gene ayrılacağımı belirten en ufak bir gölge göremedim. Kitabın sonu. 26 Ocak 2006. Sayfa 559.